Ayrım 7. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 82. Öğleden sonrasının ilerlemiş bir saatinde öteki binadan kovulmuş 3 kör daha girdi içeri. Aralarında doktorun muayenehanesinde çalışan sekreter kız da vardı. Doktorun karısı onu hemen tanıdı. Ötekilere gelince biri, yazgının cilvesine bakın ki koyu renk gözlüklü genç kızın otelde buluştuğu adamdı. Öteki de onu evine götüren kaba saba polisti. Telaş içinde rastgele birer yatak bularak üzerine oturdular. Sekreter kız umutsuzca ağlıyordu. Öteki iki adam başlarına gelen şeyin henüz bilincine varmamış gibi seslerini çıkarmıyordu. Sokaktan birden karmakarışık bağırışmalar geldi. Olur gibi verilen buyruklar, birbirine karışan düzensiz sesler. Yatakhanedeki körlerin hepsi başlarını kapıya döndürüp beklemeye başladı. Görmüyorlardı ama birkaç dakika içinde ne olacağını biliyorlardı. Kocasının yanında yatağın üstünde oturan doktorun karısı alçak sesle, "Bu kaçınılmazdı, vaat edilen cehennem birazdan başlayacak," dedi. Doktor onun elini sıkarak, "Uzaklaşma, bundan sonra elinden bir şey gelmez," diye mırıldandı. Bağırışmalar azalmıştı. Şimdi binanın girişinden gelen boğuk gürültüler duyuluyordu. Bunlar sürü halinde itişip kakışan, kapılardan geçerken birbirlerini sıkıştıran körlerdi. Bazıları yolunu şaşırarak başka koğuşlara gitti ama çoğunluk eğile kalka salkım taneleri gibi birbirine yapışmış halde ya da tek başlarına ilerleyerek elleriyle boğuluyorlarmış gibi bunaltı içinde hareketler yaparak bir kompresörün pistonu onları dışarıdan içeri doğru bastırıyormuş gibi anafor halinde yatakhaneden içeri girdiler. Birçoğu yere düşerek ayaklar altında kaldı. Sıra halindeki karyolaların oluşturduğu dar yola sıkışan körler, kötü yatakların arasındaki boşluklara teker teker dağılıyor ve orada her biri fırtınadan kaçıp korunaklı bir limana sığınan gemiler gibi kişisel demirleme yeri olan yataklarını sahipleniyor, ardından da herkese yetecek sayıda yatak olmadığını bağırarak durumu protesto ediyor, sonradan gelenlerin başka yere gitmeleri gerektiğini söylüyordu. Doktor, salonun dibinden bağırarak başka koğuşlar da olduğunu söyledi ama kendine yatak bulamayan birkaç kişi, kafaların içinde kurdukları, salonlardan, koridorlardan, kapalı kapılardan, son anda farkına varılan merdivenlerden oluşan bir labirentin içinde yitip gitmekten korkuyordu. Orada kalamayacaklarına sonunda akılları yattı ve içeri girdikleri kapıyı büyük güçlüklerle arayarak bir bilinmeyene doğru serüvene atıldılar. 5 kişiden oluşan ikinci körler grubu sürekli kalabilecekleri daha emin bir sığınak arar gibi ilk grupla kendileri arasında kalan boş yatakları can havliyle işgal etmeyi başarmıştı. Yalnızca yaralı adam biraz uzakta, sol taraftaki 14. yatakta tek başına korumasız kaldı. Çeyrek saat sonra birkaç ağlama, birkaç yakınma ve yerleşme sesinin dışında yatakhaneye dinginlik demesek bile telaşsızlık geri geldi. Bundan böyle bütün yataklar işgal edilmişti. Vakit akşama yaklaşıyor, ampullerin soluk ışıkları daha da belirginleşiyordu. Hoparlörün kuru sesi çınladı. İlk gün yapıldığı gibi yatakhaneleri nasıl kullanılacağı ve içeri alınanların uymaları gereken kurallar yenileniyor. Hükümetimiz hakkı ve görevi olarak gördüğü şeyi, yani halkı koruma görevini enerjik biçimde yerine getirmek zorunda kaldığı için üzgündür. İçinden geçmekte olduğumuz kriz döneminde ve benzeri ve benzeri deniyordu. Ses kesildiğinde kendilerini aşağılanmış gören insanlardan kora halinde protesto sesleri yükseldi. İçeri kapattılar bizi. Hepimiz burada öleceğiz. Bunlara hakları yok. Buna hakları yok. Bize söz verdikleri doktorlar nerede? Yetkililer bize doktor vereceklerini, yardım edeceklerini, hatta bizi sağlığımıza bütünüyle kavuşturacaklarını söylemişlerdi. Gerektiğinde kendisinin onların hizmetinde olacağını söylemedi doktor. Bundan böyle de bunu hiç söylemeyecekti. Bir doktor yalnızca ellerini kullanmaz. Hastalarını ilaçla, yatıştırıcılarla, kimyasal bileşiklerle, şu ya da bu bileşiği birlikte kullanarak iyileştirir. Oysa burada bu söylenenlerin gölgesi bile bulunmadığı gibi bunları sağlama konusunda en küçük bir umut bile yoktu. Ayrıca göz akının solukluğunu fark edecek, dolaşım bozukluğundan kaynaklanan kızarmayı ya da mukozaların ve pigmentlerin renk değiştirdiğini gözleyecek gözlere sahip değildi artık. Ki bu belirtiler kaç kez daha dikkatli inceleme yapmaya gerek göstermeyen klinik bir tablo oluşturarak hastaya tanı koymasını sağlamıştı. Bu kez paçayı kurtaramayacaksın. Çevredeki bütün yataklar işgal edilmiş olduğundan doktorun karısı olup biteni kocasına artık anlatamazdı. Ama doktor son kör grubunun gelişinden beri yatakhaneye ağır, gergin, her an patlamaya hazır bir havanın yerleştiğini seziyordu. Hatta solukları havanın bile daha yoğun, daha durgun olduğunu ve ağır koktuğunu, zaman zaman mide bulandırıcı bir hava akımının birden ortalığı kapladığını duyumsuyordu. Bir hafta sonra durum ne olacak diye sordu kendi kendine ve bir hafta sonra burada hala kapalı durumda olacağı düşüncesi onu korkuttu. Azık sağlama işinin aksamayacağı düşünülse bile hiçbir şeye güvenilmez. Dışarıdakilerin bizim burada kaç kişi olduğumuzu her an bildiklerinden kuşkuluyum. Sağlık sorunları da cabası. Hepimiz kısa süre önce kör olduğumuza göre başkasının yardımı olmadan nasıl yıkanacağız düşünemiyorum. Duşların çalışıp çalışmayacağını, çalışırsa ne kadar süre çalışacağını kendi kendime hiç sormuyorum. Geriye kalan şeylerden söz ediyorum. Pis su atıklarından, musluklardan biri, tek bir musluk tıkanacak olsa, ortalığı bok götürür, ellerini yüzünde gezdirdi ve 3 günlük sakalının sertliğini duyumsadı. Böylesi daha iyi. Bize tıraş bıçağı, makas göndermek gibi kötü bir düşünce geçmez akıllarından umarım. Bavulun içinde tıraş malzemesi vardı ama tıraş olursa hata yapacağını biliyordu. Ayrıca nerede tıraş olacaktı? Burada koğuşta herkesin ortasında değil. Karım beni tıraş edebilir, bu doğru. Ne var ki ötekiler bunu fark etmekte gecikmezler. Ve içlerinden birinin böyle bir hizmet görebilmesi onları şaşırtır. Bir de duşlar, duşlarda ne büyük bir curcuna olacak. Tanrım, gözlerimizin görmemesi ne büyük bir eksiklik. Belirsiz gölgeler halinde bile olsa görebilmek, ah görebilmek, bir aynanın önünde durmak ve koyu, pek iyi seçilemeyen bir lekeye bakıp, bu benim yüzüm, ışık almış öteki nesneler benim alnıma girmiyor, onlar ben değilim, diyebilmek. Protestolar yavaş yavaş azaldı. Öteki yatakhaneden gelenlerden biri, gelen yiyeceklerden bir şeyler kalıp kalmadığını sordu. Taksi şoförü, kırıntı bile kalmadığını söyledi. Eczacı kalfası da kestirip atan bu yanıtı yumuşatmak amacıyla, belki yeniden gönderirler, dedi. Göndermediler. Gece bastırdı. Dışarıda ne yiyecek vardı ne bir ses. Yandaki koğuştan bağırışmalar duyuldu. Sonra sessizlik geri geldi. Biri ağlayacak olsa bunu çok alçak sesle yapıyor, hıçkırık sesleri duvarları geçmiyordu. Doktorun karısı hastanın ne durumda olduğuna bakmaya gitti. Benim diyerek örtüyü usulca kaldırdı. Adamın bacağı korkutucu bir görünüm almıştı. Kalçasından başlayarak bütünüyle şişmişti ve çevresinde kanlı mor lekeler olan kara bir deliğe dönüşmüş yara çok büyümüştü. Etler içeriden gelen basınçla dışarı doğru şişiyordu sanki. Yaradan iğrenç ve baygınlık veren bir koku yükseliyordu. Şimdi nasılsınız diye sordu doktorun karısı. Beni görmeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız söyleyin bana. Kötü. Ağrınız var mı? Hem evet hem hayır. Daha açık anlatın. Acı çekiyorum ama bacağım bana ait değil sanki. Bedenimden ayrılmış gibi. Bunu anlatmak zor. Tuhaf bir izlenim. Burada yatmışım ve bana acı veren bacağımı karşıdan izliyormuşum gibi geliyor bana. Ateş yüzünden böyle oluyor. Kuşkusuz. Şimdi uyumaya çalışın. Doktorun karısı elini onun alnına koydu. Artık yerine dönecekti ama ona iyi geceler dilemeye bile zaman bulamadı. Hasta onun koluna yapışıp kendine çekti, yüzünü yüzüne yaklaştırmaya zorladı. Gözlerinizin gördüğünü biliyorum dedi çok alçak sesle. Doktorun karısı çok şaşırıp olduğu yerde sıçradı ve mırıldandı. Yanılıyorsunuz, bu düşünce de nereden geldi aklınıza? Burada herkes ne kadar görüyorsa ben de o kadar görüyorum. Beni yanıltmaya kalkmayın, gördüğünüzü biliyorum ama rahat olun, kimseye söylemeyeceğim. Uyuyun, uyuyun. Bana inanmıyorsunuz, inanıyorum. Bir serserinin sözüne güvenmiyorsunuz. Güvendiğimi söyledim size. Öyleyse bana neden gerçeği söylemiyorsunuz? Bunu yarın yine konuşuruz. Uyuyun siz şimdi. Evet yarın. Yarına kadar dayanabilirsem tabii. Daha da kötüsünü düşünmemek gerekir. Ben düşünüyorum. Tabii bunu benim yerime başımdaki ateş düşünmüyorsa. Doktorun karısı kocasının yanına döndü ve kulağına fısıldadı. Yara korkunç bir görünüm almış, belki de kangren olmuştur. Bu kadar kısa sürede kangren olabileceğini hiç düşünemiyorum. Öyle ya da böyle çok kötü durumda. Ya biz, dedi doktor, sesini özellikle yükselterek, kör olduğumuz yetmiyormuş gibi, bir de burada elimiz kolumuz bağlanmış gibiyiz. Sol taraftaki 14. yatakta yatmakta olan hasta yanıt verdi. Benim elimi kolumu kimse bağlayamayacak doktor. Saatler geçti. Körler teker teker uykuya daldı. İçlerinden bazıları başını örtünün altına sokmuştu. Karanlığın, gerçek, kapkara bir karanlığın, artık sönmüş birer güneşten başka bir şey olmayan, gözlerini bütünüyle karartmasını istiyordu sanki. Tavandan sarkan, erişilemez yükseklikteki 3 ampulden, kötü yatakların üstüne kirli sarı gölge oluşturamayacak kadar zayıf bir ışık dökülüyordu. 40 kişi uyuyor ya da umutsuzca uyumaya çalışıyordu. Bazıları uykusunda iç çekiyor, mırıldanıyordu. Belki de düşledikleri şeyi görüyorlardı düşlerinde ya da bu bir düşse, ben bu düşten uyanmak istemiyorum diyorlardı belki. Kollarındaki saatler durmuştu. yeniden kurmayı unutmuşlar ya da bunun zahmete değmeyeceğini düşünmüşlerdi. Zamanı göstermeyi sürdüren yalnızca doktorun karısının saatiydi. Saat sabahın 3'ünü geçmişti. Araba hırsızı dirseklerine dayanarak bedenini ağır ağır kaldırdı. Bacağının varlığını artık duyumsamıyordu. Var olan yalnızca duyduğu sancıydı. Gerisi ona ait değildi bundan böyle. Diz eklemi kas katıydı. Bedenini yataktan aşağı sallandırdı, sağlıklı bacağına doğru yıktı. Sonra ellerini kalçasının altına koyarak yaralı bacağını da aynı yöne çekmeye çalıştı. Sancılar birden uyanan bir kurt sürüsü gibi her yönden onları besleyen ölüm kraterine hemen üşüştü. Ellerinin yardımıyla yavaş yavaş bedenini yataklar arasındaki koridor yönünde sürükledi. Karyolanın demirlerine ulaştığında biraz soluklanması gerekti. Astımı varmış gibi zorlukla soluyordu. Omuzlarının üstünde sallanan başını dik tutmakta zorluk çekiyordu. Birkaç dakika sonra daha düzenli soluk almaya başladı ve ağırlığını sağlam bacağına vererek yavaş yavaş doğrulmaya başladı. Öteki bacağının hiçbir işe yaramayacağını, sürüklemek zorunda kalacağını biliyordu. Başı hafifçe döndü, bedenini bastıramadığı bir titreme sardı. Soğuk ve ateş, dişlerinin birbirine vurmasına neden oldu. Karyolaların demirlerine tutunup, birinden ötekine bir mekik gibi geçerek uyuyanların arasından ilerledi. Varlığını kimse fark etmedi. Kimse ona gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun diye sormadı. Soracak olsaydı ne yanıt vereceğini biliyordu. Çiş yapmaya gidiyorum diyecekti. İstemediği tek şey doktorun karısının ona seslenmesiydi. Onu, evet onu aldatamaz, ona yalan söyleyemez, kafasının içindeki düşünceyi açıklamak zorunda kalır. Burada çürüyüp gitmek istemiyorum derdi. Kocanız benim için elinden geleni yaptı. Ona minnet duyuyorum. Ne var ki bundan önce bir araba çalmam gerektiğinde birine gidip benim için şu arabayı çal demiyordum. Bu da aynı. Oraya benim tek başıma gitmem gerekiyor. Beni bu durumda gördükleri zaman hiç de iyi olmadığımı hemen anlayacak ve derhal bir can kurtaran çağırıp hastaneye kaldıracaklar. Yalnızca körleri alan hastaneler vardır mutlaka. Fazladan bir kör daha alsalar bir şey değişmez. Sonra beni tedavi edip iyileştirecekler. Ölüm cezası almış kişilere bile böyle davrandıklarını duydum. Birinin apandisti patlayacak olsa önce ameliyat edip sonra idam ediyorlarmış ve bunu sağlıklı biçimde ölmeleri için yapıyorlarmış. Bana gelince iyileştirdikten sonra isterlerse yeniden buraya getirebilirler. Benim için fark etmez. İnlememek için dişini sıkarak biraz daha ilerledi ama sıranın sonuna vardığında birden gelen sancıyı bastıramadı ve dengesini yitirdi. Karyolaların sayısını iyi hesap edememişti, bir karyola daha var sanıyordu, oysa boşluğa gelmişti. Düştüğü yerde düşerken çıkardığı gürültünün kimseyi uyandırmadığına emin oluncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Sonra yerde olmanın bir kör için en ideal durum olduğunu düşündü ve sürüne sürüne ilerlemeye başladı. Yolunu böyle daha kolay bulacaktı. Böyle girişe kadar süründü. Orada durup ne yapacağını düşündü. Buradan seslenmek daha mı iyiydi? Yoksa trabzan görevi gören ve hala yerinde durduğundan kuşku bulunmayan ipten yararlanarak parmaklıklara kadar sürünmeyi sürdürmeli miydi? Yardım istemek için bulunduğu yerden seslenirse hemen geldiği yere dönmesini buyuracaklarını çok iyi biliyordu. Öte yandan karyola demirlerinin verdiği sağlam desteğe karşın buraya gelmek için ne kadar eziyet çektiğini, şimdi ise kılavuzluk etmek için elinin altında yalnızca gevşek ve titrek bir ip bulunduğunu düşünmek içini kuşku doldurdu. Birkaç dakika sonra çözüm yolu bulduğunu düşündü. Sürünerek ilerleyeceğim dedi kendi kendine. İpin altından gideceğim. Doğru yönde olup olmadığımı anlamak için de ara sıra elimi kaldırıp ipi yoklayacağım. Tıpkı araba çalarken olduğu gibi. İnsan sonunda her zaman bir çözüm buluyor. Birden hiç beklemediği bir şey oldu. Vicdanı uyandı ve zavallı bir körün arabasını çalabildiği için onu açıkça suçladı. Şu anda bu durumdaysam bu onun arabasını çaldığım için değil. Ona evine kadar eşlik ettiğim için, çünkü bunu yapmam büyük bir hata oldu diye akıl yürüttü. Vicdanı bu gibi durumları pek ince eleyip sık dokuyacak yapıda değildi. Akıl yürütmesi basit ve açıktı. Körler kutsal sayılan kişilerdir. Gözleri kör olan birinin bir şeyi çalınmaz. Teknik açıdan bakacak olursak, ben onun bir şeyini çalmadım. Arabası cebinde değildi. Burnuna da tabanca dayamadım diye kendini savundu hırsız. Bu kadar yanıltmaca yeter diye homurdandı vicdanı. Nereye gideceksen git haydi. Şafak vaktinin soğuk esintisi yüzünü serinletti. İnsan açık havada ne kadar iyi soluk alıyor diye düşündü. Bacağı çok daha az sancıyormuş gibi geldi ona. Ama bu onu şaşırtmadı. Bu durum başına birkaç kez daha gelmişti. Şimdi sahanlıkta binanın dışındaydı. Birazdan merdivenlere ulaşacaktı. Esas zorluk orada başlayacak diye düşündü. Baş aşağı merdiven inmek zorunda kalacağım. İpin hala başın üstünde durduğundan iyice emin olabilmek için eni yukarı kaldırdı ve ilerledi. Önceden düşündüğü gibi bir basamaktan ötekine inmek kolay değildi. Özellikle de hareketini zorlaştıran bacağı yüzünden. Kısa süre sonra da korktu başına geldi. Bir eli basamaklardan birini inerken kaydı. Bedeni bütünüyle bir yana kaykıldı ve lanet olası bacağının ölü ağırlığı yüzünden aşağı doğru sürüklendi. Sancılar birden bu kez testerelerle, matkaplarla ve çekişlerle donanmış olarak geri geldi. Nasıl olup da çığlık atmadığını kendi de bilemedi. Karın üstü, yüzü yere dönük durumda uzun süre yattı. Zemini yalayan ani bir esinti dişlerin birbirine çarpmasına neden oldu. Üzerinde yalnızca gömlek ve iç donu vardı. Yarısı yere yapışmış durumdaydı. Mikrop kapacak diye düşündü. Saçma bir düşünceydi bu. Yatakhaneden beri bacağını o durumda sürüklediği aklına gelmedi. Tamam, önemli değil. Mikrop kapmasına fırsat kalmadan beni tedavi edecekler diye düşündü. Kendini sakinleştirmek için ve ipe daha rahat uzanabilmek için yan döndü. İpi hemen bulamadı. Merdivenlerden yuvarlanıp kaldığı yerde ipe 90 derece açıyla durduğunu sezememişti. Yine de içgüdüsüne uyarak olduğu yerde kaldı. Sonra mantıklı düşününce oturmaya ve böğrü merdivenin ilk basamağına değinceye kadar poposun üstünde yavaş yavaş ilerlemeye karar verdi. Kaldırdığı elinde ipin sertliğini duyumsadığında içini bir zafer coşkusu kapladı. Olasılıkla aynı duygu onun yarasını yere değdirmeden ilerlemeyi, sırtını giriş kapısına vermeyi ve belden aşağısı olmayan sakatların eskiden yaptığı gibi ellerinden koltuk değneği gibi yararlanarak bedeni dik durumda yavaş yavaş ilerlemeyi hemen akıl etmesini de sağladı. Geri geri tabii, çünkü o durumda başka durumlarda olduğu gibi kendini itmek, çekmekten daha kolaydı. Böylelikle bacağı o kadar sancmıyordu. Ayrıca çıkışa doğru hafif eğik olan zeminden de yararlanmış oluyordu. İpe gelince onu yitirme riski yoktu. Çünkü neredeyse başına değiyordu. Giriş kapısına ulaşması için geriye kalan yolun çok olup olmadığını soruyordu kendi kendine. Geri geri her defasında onar santim yol almanın iki bacağının üstünde yürümekle ilgisi yoktu. Kör olduğunu bir an unutarak daha ne kadar yol kat etmesi gerektiğini görmek için başını döndürdü ama önünde aynı delinmez beyazlığı buldu. Gece mi yoksa gündüz mü diye sordu kendi kendine. Gündüz olsaydı beni şimdiye kadar fark etmiş olmaları gerekirdi. Oysa bize sabah kahvaltısı göndermişlerdi. Göndereli de epeyce oldu. Kendisinde keşfettiği mantıklı akıl yürütme yetisine, akıl yürütmesinin çabukluğuna ve doğruluğuna şaşırıyordu. Kendini farklı buluyordu, bir başka insan olmuştu. Şu lanet olası bacağı da olmasaydı. Kendini tüm yaşamı boyunca hiç böylesine iyi duyumsamadığını söyleyebilirdi. Sırtı giriş kapısının saç kaplı alt bölümüne değdi. Gelmişti. Soğuktan korunmak için kulübesinin içine girmiş olan nöbetçi asker ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Hafif sesler duydu, izlenimle kapılmış ama bu seslerin içeriden geldiğini düşünmemişti. Olsa olsa ağaçların belirli aralıklarla salınmasının ya da bir dalın rüzgarla parmaklıklara değmesinin çıkardığı sesi olabilirdi bu. Birden kulağına bir başka ses daha geldi. Bu ses öncekilerden farklıydı. Bir darbe, daha doğrusu bir çarpma sesiydi bu. Rüzgarın çıkardığı ses olamazdı. Huzursuzlanan asker otomatik silahın emniyetini açarak kulübesinden çıktı ve kapıya göz attı. Bir şey görmedi. Bununla birlikte o ses bu kez daha kuvvetli olarak inilendi. Şimdi sert bir yüzeyi tırmalayan tırnakların çıkardığı sese benziyordu. Kapının saç levhası diye düşündü. Çavuşun uyuduğu çadıra doğru bir adım attı ama yanlış bir alarm verecek olursa çavuşun kendisini bir güzel haşlayacağı düşüncesi onu durdurdu. Çavuşlar uykudan uyandırılmaktan hoşlanmaz. Haklı bir nedenle olsa da. Yeniden kapıya doğru baktı ve gerginlik içinde bekledi. Madeni iki çubuğun arasından hayalet gibi beyaz bir yüz yavaş yavaş belirdi. Bir körün yüzü. Askerin kanı korkudan dondu ve o korku silahını doğrultup salva halinde ateş etmesine neden oldu. Patlamaların kesik kesik çıkan takırtısı, binanın korunmasıyla görevli askerlerin çadırlarından yarı çıplak hemen dışarı fırlamasına yol açtığı gibi binanın içinden de dışarı fırlayan insanlar oldu. Çavuş komutayı ele aldı. Ne oluyor Allah kahretsin? Bir kör, bir kör diye geveledi asker. Nerede? Orada. Ve silahın namlusuyla kapıyı işaret etti. Ben bir şey görmüyorum. Oradaydı, gördüm. Askerler üniformalarını giymiş, sıra halinde ellerinde silah bekliyorlardı. Işıl daha yakın diye buyurdu çavuş. Askerlerden biri orada duran aracın platformuna çıktı. Birkaç saniye sonra göz kamaştıran bir ışık kapıyı ve binanın ön yüzünü aydınlattı. Kimse yok orada, salak dedi çavuş ve ona benzer bir başka güzel söz daha söyleyecekti ki şiddetli ışıkta kapının altında koyu bir lekenin yayıldığını fark etti. Onu bir güzel haklamışsın dedi. Sonra aldığı kesin buyrukları anımsayarak bağırdı. Geri çekilin, bulaşıcıdır. Askerler korku içinde geri çekildiler. Ama kaldırım taşlarının arasından yavaş yavaş eğilen birikintiye bakmayı sürdürdüler. Herif öldü mü dersin diye sordu çavuş. Kesinlikle, salvayı suratın tam ortasına yedi diye yanıtladı asker. Birden ne kadar iyi nişancı olduğunu göstermiş olmaktan memnun. Tam o anda bir başka asker sinirli sinirli bağırdı. Çavuş, çavuş şuraya bakın. Işıldağın aydınlattı sahanın üstünde körlerin oluşturduğu bir grup dikilmiş duruyordu. 10 kişiden fazlaydılar. İlerlemeyin diye gürledi çavuş. Bir adım daha atarsanız hepinizi indiririm. Karşıdaki binanın pencerelerinde silah sesleriyle uyanmış birçok insan camların ardından korku içinde bakıyordu. Bunun üzerine çavuş bağırdı. İçinizden 4 kişi cesedi almaya gelsin. Birbirlerini göremedikleri ve sayamadıkları için 6 kör ileri çıktı. 4 kişi dedim diye bağırdı çavuş isterik bir sesle. Körler birbirlerini yokladılar. İkisi arada kaldı. Ötekiler ip boyunca ilerlemeye başladı. 7. ayrımın sonu sayfa 92.